Ayrım 24, sayfa 355. Fransız kumpanyasının İzmir'den Afyon'a işleyen yolcu treni istasyona girerken uzun uzun düdük çaldı. Mıstan Kahya, beynin kupasını koşmuş, ince çamurlu yola çekmişti. Bekliyordu. Geçen gün gelip giden İstanbullu bey yine gelecekmiş. Karşılayıp doğru konağa götürecek. Tren yavaşlayıp durdu. Süslü küçük vagonlardan birinden siyah ceketli, yakasız gömleğinin üstünde yumruk düğümlü kravatı, siyah parlak ayakkabılarıyla ince uzun bir adam olan konuk merdivenleri indi. Yol gösterdi Kahya. Kupanın kapısını açıp yolcuyu yerleştirdi. Sonra sürücü yerine atlayarak dehledi hayvanları. İlkin istasyon yolundan İnegöl tarafına vurdular. Sonra kendi çeviren eski surlarda Dombay Kapısı denilen aralıktan içeri girdiler. İnce dik bir yol kıvrıla kıvrıla Sarı Kız Çeşmesi ile banyolara gidiyordu. Tevfik Bey'in konağı tam yol ağzında Benli Bahçe'nin üst köşesindeydi. Haremlik ve selamlık kısımları birbirinden ayrı, genişçe bahçesi olan büyük bir bina. Yol Benli Bahçe'den geçip Şeyh Sinan Camii'nin önünden dolanarak Sarı Kız'a çıkardı. Geçen gelişinde konuğunu Sarı Kız banyolarına götürmemişti Tevfik Bey. İşi aceleydi. Ama bu kez iki gün kalabilecekmiş dediğine göre, eğer kalırsa bir akşam banyolarda eğlenti düzmek gerekiyordu. Hazırlıklar ona göre yapılmış, Sarı Kız Oteli'ne haber verilmişti. Banyolardan biriyle otelin salonu beyin emrine ayrıldı. Konuğunu dilediği gibi ağırlayabilir, konağa geldiklerinde bahçede karşıladı Tevfik Bey. Yol yorgunluğunu alması için yer gösterdi. Uşaklar su koşturdular. Gümüşleyenler içinde ayakları, eli, yüzü arındı konuğun. Hemen öğle sofrası kuruldu. Tevfik Bey konuğunu beklemişti. Karşılıklı oturdular sofraya. Yemekten sonra selamlık salonuna geçip sakız örtülü divanlar üstüne kurularak kahvelerini höpürdettiler. Tevfik Bey kanepenin üstündeki Serkir Dorian paketini uzattı. İkisi de suskun suskun oturuyorlardı. Sonunda dayanamadı Tevfik Bey. Gezdiğin yerleri nasıl buldun bakalım Halis Bey? Sorma beyim, her taraf berbat. Yunan duracağı hiç benzemez, durmaksızın ilerleyecek. Biz bozulmuşuz. Her şey bizim en doğru yol üzerinde ilerlediğimizi gösteriyor. Sizden ayrıldıktan sonra konuştuğumuz gibi Manisa, Akhisar, Balıkesir, Nazilli, Denizli ve Aydın'ı dolaştım. Sonra İzmir yönüne gitmeksizin tekrar buraya döndüm. Buradan doğru İstanbul'a arkadaşlara gitmek istiyorum. Bakalım kısmet ne gösterecek. Dediklerimle konuştun mu? Konuştum. Manisa Belediye Başkanı Bahri Bey umduğumuz gibi çıkmadı. Hiç iyi karşılamadı beni. Hani biraz daha üstelesem kovacaktı. Kent bir alem. Dengini toplayıp şimdiden sıvışanlar olduğu gibi Rumlara yaltaklananlar da var. Söyledikleri akıl alır şeyler değil. Mavri Miracılar bütün kasabaları dolaşıyorlarmış. Nerede yerli Rum varsa orada hemen bir örgüt kuruluyormuş. Patrikhane işi iyi ayarlamış. Silah, cephane ve para yağdırıyorlar. Bizimkiler ya uykuda ya da dediğim gibi şaşkınlıkla Rumların insafına sığınmış durumdalar. Bizden 19. Kolordu Komutan Vekili Bekir Sami Bey'le 61. Fırka Kumandanı Kazım Bey iş karıştırıyorlarmış. İzmir Bandırma hattında dolanıp direnmeyi, yuvaları kurma çabasındaymışlar. Bana kalırsa Bahri Bey bu yanlış davranışa katılmış. Onlarla birlik olmuş. Bahri Bey benim bildiğim akıllı adamdır. Hiç öyle değil beyim. Hani dilim varsa yanıldınız diyeceğim. Ama benden iyi tanırsınız muhakkak. Ne desem bilmem ki. Anlattım size anlattıklarımı. İngilizlerin yeni komplolar hazırladıklarını, Rumları kışkırtıp işgali yaygınlaştırmaya uğraştıklarını, Mavri Mira'nın başı Patrikhane'nin papazları misyonerler gibi sokaklara yayıldığını, İstanbul'da İngiliz Muhipleri diye bir dernek kurulduğunu. Görünürde başkanı Said Molla ama asıl başkanın yine bir papaz. Rahip Frio adında birinin olduğunu, denilenler gerçekse durumun korkunçluğunu anlamasını. Padişahımız Efendimizin bile bu derneğe katıldığı, Sadrazam Damat Ferit Paşa, Ali Kemal Bey ve daha pek çok yöneticilerin üyeler arasında bulunduğunu, bütün bunlardan kurtulmanın tek yolunun Amerikan mandasından geçtiğini, çünkü tek silahımız, tek askerimizin bulunmadığını, Manisa'nın halinin fecaatini, gerçekten de hırsızlık, cinayet, dükkanların 2 saatten fazla açık kalmasını engelliyor. Halk korku içinde. en kısa zamanda bir güvence sağlanmazsa daha da beter olacağını, Filipinlerin de bizim gibiyken Amerikan mandasına girerek kısa zamanda gelişip demokrasiye kavuştuğunu, burnunuz dibindekine mutluluk veren güçlü dostun dünyanın ucundakini abat edeceğini, ama anlatabilirsen anlat bunu Bahri Bey'e. Ben böyle işlere girmem dedi. Belediye başkanı olarak görevimi yaparım ve halka danışırım ilkin. Eğer şeklini, cinsini bilmediğimiz bu işe olur derlerse ben yine karışmam. Benim aklım almadı. Osmanlı tümden mi öldü ki bir başka devletin kanadı altına sığınsın? Bak şunun yediği naneye, bu sığınmak mıymış? Bilmem ki beyim ne desem. Oradan çıktım, Saruhanlı'ya uğradım. Kara Osmanoğlu Halit Paşa'ya. Bir bir ona da anlattım. Bahri Bey ne diyor dedi. Yalan söylemedim, anlattım Bahri Bey'in dediklerini. Doğru söylemiş demez mi? Beyim dedim, beyim unutmayın ki Yunan gelirse ilk sizin çiftliğinize el kor. Bu yörenin en gelişmiş, en verimli çiftliği sizinki. Bırakırlar mı sanıyorsunuz? Benim çiftliğimi alması için benimle vuruşması gerek. Yunan'ın dedi. Gücü gücü yetene. Şaşırmış bunlar beyim. Düzenli bir orduya çiftliğindeki ırgatlarla karşı koyacağını sanıyor. Başka kimseyle konuşmadınız mı? Konuşmaz olur muyum? Birkaç kişi buldum Manisa'dan. Onlar haber gönderecekler. Buranın adresini verdim. En kolay Akhisar diyorduk. Burada değil mi? Değilmiş. Onlar Rum papazlarıyla anlaşmayı yeğe tutmuşlar. Daha iyi ve daha kolay anlaşırız diyorlar. Amerika'da bir bizim için Yunan'da. Yani sizin anlayacağınız beyim pek bir şey yapabilmiş sayılmam. Yine de umutluyum. Yunan hele biraz daha sıkıştırsın. Şimdi uzak geliyor insanlara. Manisa ve Aydın üzerinde pek etkili değil. Etkisini göstersin hele bir, o zaman görürsünüz eteğimize yapışanları. İşlenen kötülüklerden habersiz olduklarından kolay sanıyorlar. Düşmanla anlaşmanın mümkünsüzlüğünü bir anlasınlar, o zaman ya Sait Molla'nın tarafına geçerler ya da bizim. Sonra kendini biraz daha geri çekerek kaykıldı Halis Bey. Tevfik Bey gözlerini kısmış, konuğuna bakıyordu. Pek tutmayacaktı galiba bu iş. Tevfik Bey sigarasını bastırdı, ince bıyıklarını burdu belli etmeksizin. Ben de bizimkilere haber saldım, bakalım ne sonuç alırız. Gelecekler mi? Ben çağırınca gelirler. Yolda bir şey daha duydum beyim, söylemeden geçemeyeceğim. Hayır mı? Pek sanmıyorum. Fransız hat muhafız kumandanı yüzbaşı villada hat boyunda dolaşıp bir kısım beylerle ilişki kurmaya çalışıyormuş. Dediklerine bakılırsa o da Fransız himayesine geçmeleri için beyleri sıkıştırıyormuş. Buralarda demir yolumuz bulunduğu için nasılsa bizim hükümet görev yapacaktır diyormuş. Şimdi bir de bu iş çıktı başımıza. Haberiniz olsun da. Yok canım, villa öyle işlere pek karışmaz. Meğer ki arkadan başkaları çıkmasın. Ama güven olmaz. Bir de onlar karıştırırsa işlerimiz daha kötüye gider. Sizin beyler ne zaman gelecek acaba? Neredeyse gelirler. Eğer yorgunsan sen biraz istirahat buyur. Geldiklerinde haber veririm. Fena olmaz beyim. Kaç gündür doğru dürüst uyku uyuyamadım. Vatan görevi insanın kendini düşünmesini engelliyor. Yakındığım yok. Biliyorum hepiniz benden daha çok çırpınıyorsunuz. Ama yurdu böyle sahipsiz bırakanların yanına kalmamalı yaptıkları. Tevfik Bey çekildi. Mıstan Kahya yine beyinin buyruğu üzerine eli göbeğinde ayakta beklemişti. Hemen yan odayı açtı konuğa. Beyaz çarşaflarıyla pufla bir yatak kollarını açmış bekliyordu. Konuk nazlanmadı. Birkaç adımda yatağı vardı. Bir sandalye konmuştu başucuna. Kahya kapıyı çekerken soyundu, uzandı yatağa. Diğer beyler ikindiye doğru sökün ettiler. Selamlığın büyük divanhanesini açtırdı Tevfik Bey. Güler yüzle karşıladı tümünü. Kapıdan girerlerken tek tek tarttı. Hangisi kendisiyle birlik olurdu acaba? Hiçbiri üstünde kesin karar veremedi. Belediye başkanı Kulzade Galip, Hacı Himmetzade Ağoğlu, Cevdet, Akif beyler kapıdan girerken tartan bakışları aynı şekilde cevapladılar. Konuğu uyanmadan hazırlığa girdi Tevfik Bey. Kahveler gelip sigaralar yakılır yakılmaz başladı anlatmaya. Benim aldığım haberleri siz de alıyorsunuzdur. Biz bu kentin en ulularıyız. Oturup bir karar verme zamanı geldi. Yunan İzmir'den taştı. Bugün bana gelen haberlere göre Manisa içinde gün meselesi diyorlar. Kasaba düşerse kent tümden başsız kalacak. Bir Salihli var önümüzde. Yunan güçlüymüş. Galip devletleri temsil ettiği için de fermanla geliyor. Ancak şimdilik İzmir dedikleri için daha ötesi umulmuyordu. Sanırım bir kışkırtan var Yunan'a. İngiliz olabilir bu. En yakın o. Eğer ülkemize Yunanların gelmesini istemiyorsak tedbiri şimdiden almalıyız. Ben ve İstanbul'daki arkadaşlarım düşünüp karar verdik. Rumların buraları işgali belki de ilhakla sonuçlanacaktır. İlhak olduğu takdirde ise en fazla zarara uğrayacak olanlar biziz. Siz hem kentin ileri gelenleri hem de en aklı başında kişilerisiniz. Bir an önce karar verme zamanıdır. Amerikalı dostumuz Mr. Brown bizlerin cevabını bekliyor. Eğer Amerikan mandasını kabul edecek olursak derhal güçlü bir el uzanacak. Bu güçlü el bizi Yunan'dan da İngiliz'den de koruyabilir. Sizi bunun için çağırttım. Biz tümümüz bir olunca halkı temsile yeterliyiz. Kararımızı veririz, geriye birkaç kişi kalıyor. Onlarla da ayrıca konuşmak istiyorum. Esnaf adına Hacı Ali Bey'le Kalaycı'ya ne dersiniz? Konuklar ses çıkarmadan dinliyorlardı. Demek kendi duyduklarıyla Tevfik Bey'in duydukları arasında büyük ayrılıklar yoktu. Esnaf ve eşrafla konuşacaktı Tevfik Bey ama bir de sarıklılar vardı. Asıl onların düşüncesi ne olacaktı? Ne demek gerekirdi acaba? Tevfik Bey pek kararsız yakalamıştı tümünü. Bir araya gelip konuşmalıydılar. Dediği de doğruydu Mütevellioğlu'nun. Onlar Yunanlı'nın İzmir'e çıkmasının öfkesindeyken o boş durmamış bir takım ilişkiler kurmuştu. Hiçbirinin böyle ilişkileri yoktu ki. Bir bildikleri İzmir'deki Reddi İlhak mitinginin ertesi sabahı Yunan'ın çıkarma yaptığıydı. Bundan sonrası için ne yapmak gerekiyor? Nasıl davranmalılar? Hiçbir fikirleri yok. Çok başsız kaldı bu ülke. Padişaha bakarsan ses çıkarmayın, oturun diyor. Tevfik Bey Amerikan mandası diyor. İngiliz'den de Yunan'dan da 1000 kat daha iyidir. Akif Bey altını kurcaladı bu sözlerin. Nedir bu Amerikan mandası Bey ağabey? İstanbul'daki arkadaşların anlattığına göre bir kadife elmiş. Amerika bizi himayesi altına alacak. İç işlerimizde yine kendimiz muhtar olacağız. Kararlarımızı kendimiz vereceğiz. Ama dış işlerimiz söz konusu olduğunda bizim adımıza Amerikan Birleşik Devletleri karar verecek. Şimdi öyle mi ya? İç işlerimizi de dış işlerimizi de yenenler yönetiyor. Böylelikle birinden kurtulmuş olacağız bunun. Yoksa topraklarımızın kasaba kasaba elden çıkışına seyirci kalacağız. Sanıyor musunuz ki Yunan gelirse bizi sağ kor? Sağ komayı bırak, mülkiyet hakkımızı tanır mı? Yıllar, yüzyıllar boyunca dedelerimizin, babalarımızın büyük bir titizlikle sahip çıktığı topraklar bir çırpıda elden çıkacak. Anlatırdı dedem rahmetli. Buraların iltizamını bir başkasına vermek istemiş Sultan Selim Han-ı Salis de gelen adamın kellesini torbaya koyup geri gönderivermişmiş. Biz bu topraklara bu sayede sahip çıktık. Senin deden de Akif Bey, seninki de Cevdet Bey. Hatta o zaman el ele vermişler. Eğer bir aksilik olursa birlikte kıyama kalkmak için. Yine öyle yapalım. Bu kez karşımızdakiler çok güçlü. Baş edemeyiz. Bir yere dayanmamız gerek. Bu yerde Amerika olmalı. Benim fikrim bu. Kararınızı bildirin. Bu defa Akif Bey girmişti söze. Konuklar başlığını çevirdiler ona. O devam etsindi. Hemen mi karar vermemiz gerekiyor? Yok, hiç acele değil. Konuğum içeride. Çok yorulmuş, dinleniyor. Halis Bey salt bu iş için İstanbul'dan geldi. Bütün ünlü kişiler kendisiyle birlik. Bana mektuplarını gönderdiler. Siz de tanışın, biraz daha oturup sonra isterseniz kendi aranızda bir kez konuşun. Benden gizliniz varsa. Yoksa birlikte konuşalım enine boyuna. Vallahi Bey ağabey ne diyeceğimi bilemiyorum. Başka bir yol olup olmadığını bir iyice tartmamız gerek. Yunan belki İzmir'den taşmaz. Padişah buyruğunu biz de duyduk. Orada sadece İzmir istihkamlarından söz ediyor. Yüzü karardı Tevfik Bey'in. Bıkmıştı bu çekişmelerden. Beylik çekişmesiydi, anlıyordu. Ama yine de direnmekte kararlıydı. Beylik çekişmesi de değildi bunlarınki. Başları kaçmıştı. Bu Akif Bey, İttihat Terakki'nin en belli başlı kişilerinden biriydi. Başları kaçtığı için bir karar veremiyor. Enver, Talat ya da doktor burada olsalar, bir işaretiyle her şeyi yapar bunlar da kendi yararlarına bir iş yapmak için günlerce uğraşmak gerekir. Celal Bey İzmir'den kaçmış diyorlar. Yakında buralarda görünürse yine toparlanırlar herhalde. O İzmir katibi umumisi olduğu için bunlardan kıdemlidir. Bir yol bulur mu ki? Hiç sanmıyor. Dediklerine göre partinin yüklü bir parası üstündeymiş. Belki parayla fikrini çelecek kişiler bulabilir. Şimdi yan çizmeye uğraşıyorlar. Besbelli baş arıyorlar. Bir kez baş bulurlarsa sonra anlaşmanın mümkünü olmaz bunlarla. Bakın artık orasını siz bilirsiniz. Ama taşarsa durdurmanın mümkünü olmadığını bilesiniz. Ne silahımız var ne paramız. Ne de asker toplamaya kalksak adamımız. Sizinkiler insanımızı bile tükettiler. 4 yıl süren savaş insan bile komadı köyümüzde, kentimizde. Padişah teslim olduğuna göre hiçbir kurtuluş yolu yok bu işin. Benim teklifim sayılmazsa tabii. İyi bilirim, siz İttihatçılar padişahla bir araya gelemezsiniz. O İngiliz muhipleri cemiyetinde üyeymiş. İsterseniz İngiliz korunması isteyin. Beya Bey, sen şimdi izin versen bize, konuğun da dinlenmiş olur. Yarın bir daha konuşsak. Yola geliyorlardı galiba. Yeni bir konuşma kapısı açık bıraktığına göre Akif'in aklı yatar gibi olmuştu. Öyleyse bunları bırakmak gerek. Daha kolay gelirlerdi yarın. Gelirler ve dediği yere kısılırlardı. Siz bilirsiniz, yarın öğlen yemeğini birlikte yiyelim. Hem konuğumuzla da tanışırsınız. Tabii, nasıl buyurursan Beya Bey, şimdilik bize izin. Güle güle, yarın öğleye. Beyler yabancının gelişinden sonra Tevfik Bey'e gidince kaynamıştı Alaşehir. Akşam dükkanların kepenklerinde seslenirken 1000 söz dolaşıyordu. Beyler kendi aralarında bir karara varacaklar. O Amerikancı gene gelmiş. Tevfik Bey'le gizli gizli konuşmuşlar. Beyler tümü birden yapacaklarmış ne yapacaklarsa. Topal Ali değirmenden akşama yakın döndü. Kalaycıyla Satlı Hoca yan yana oturuyorlardı yine. Çömelmek üzereyken Hüseyin Paşazade Mustafa Bey girdi içeri. Tekrar kalktı, selam verdi. Mustafa Bey selam verir vermez söze girdi. Nedir bu olanlar? Duyduğuma göre beyler baş başa vermişler, bizi adamdan saymıyor olmalılar. Hiç haber bile ulaştırmadılar. Bunlar korkuya kapıldı galiba. Yunan 1-2 kişiyi temizledi diye tümü tatlı canının telaşına düştü. Hoca sakallarını sıvazladı bir süre. Kuşça can tatlıdır Paşazadem, hem de pek tatlıdır, kolay geçilmez. Nereye varacak bu işin sonu? Bakalım, bizim beyler bir kapıya kahya olurlar bu gidişle, ama hangi kapıya bilinmez. Kalaycı kıpırdandı, akşam oluyordu. Dükkanı kapatıp eve gitmenin zamanı gelmişti. Ötekiler de kalktılar. Topal Ali boynunu büküp bekledi. Bir yitiklik kaplamış kentliği, başlar bozulmuş, kimse ne yapacağını bilemiyor. O iş aramaya gelmişti, bunlar baş arıyorlar, olacak iş değil ki. Bildiği kadarıyla kentli akıllıdır. Bir çıkar yol bulur hemen. Güçlüdür üstelik. Bağı, dükkanı, tezgahı var. Ağalar beyler desen tümünün başı. Ama görüyordu ki bozgunluk herkesi etkilemiş. Eşkıyadan başka ne yapacağını bilen yok. Ben gideyim dedi. Hayvanı hana çekeyim. Kapıya varmak üzereydi ki Ömer Bey girdi içeri. Selam vermeden Akif Bey'in selamı var. Sizi bu akşam evinde bekliyor dedi. İçeridekiler birbirinin yüzüne baktılar. Kimi bekliyordu? Kalaycıyı mı, hocayı mı, paşazadeyi mi? Bir an sessizlik sürdü. Ömer Bey devam etti. Hepinizi. Sonra çıkıp gitti. Onlar birbirinin yüzüne bakmaya devam ediyorlardı. Haydi üçü kentin ileri gelenleriydi. Topal Ali neyin nesi? Buna hiç aklı ermedi Ali'nin. Beni görmemiş olmalı. Çağrı size. Hepiniz dedi, duymadın mı? Sen var çabucak hayvanı hana bırakıp gel, ben de dükkanı kapatayım, birlikte gidelim bakalım. Ali ayağını sürüdü, olacak iş değildi. Değildi ya, bir gidip baksındı. Hiç olmadı, köyüne taze haberler iletirdi. Hemen sokağın altındaki hana bağladı hayvanı, döndüğünde kalaycı kepengi indirmiş, Satlı Hoca düşünceli düşünceli baktı onlara. Ben önden gidip Mustafa Efendi'ye haber ileteyim, o da gelsin, benim iyi dostumdur. Yürüdü. Bey konağında toy olmalıydı bu akşam. Bu kadar çok kişi gideceklerine göre olurdu da. Beylerin ne yapacağı hiç belli olmazdı ki. Kimisi kan ağlardı içinden, bey coşar kazan oturturdu ocağa. Kimisi coşkulu türküler çağırırdı sokakta giderken. Bey kızar, ağzını burnunu kırdırırdı kahyasıyla. Şimdi de çağrı gelmişti işte. Giderlerdi, bakalım ne var. Akif Bey'in evi Tevfik Bey'in evinin hemen yamacındaydı. Geniş bir bahçe içinde büyük bir konaktı o da. Sayvanları, geniş haremi, selamlığıyla bir koca binaydı işte. Ürkerek girdi Topal Ali. Yabansı yabansı baktı çevresine. Karayakoğulların hanayına kaç kez gitmişti tüm yaşamında ama onunla bunlar ölçüye sığmazdı. Karayakoğlu'nun koca hanayını getir, Akif Bey'in sayvanını doldurmaz. İçeride selamlık divanhanesinin genişliği ise akıl alacak gibi değil. Sanki koca bina salt bu salondan meydana gelmiş. Tavanın ortasından yaldızlı bir zincirle kocaman karpuzlu bir gaz lambası sarkıtılmış. Konsolların, kanepelerin üstünde ayrı lambalar. Dört ayaklı peykeler sıralanmış evin içine. Kenti doldursan dedi Topal Ali, kenti doldursan alır burası. Sonra güldü kendi kendine. Amma şaştın ha Topal, kent ufak bir yer mi ki? Gelen aşağıda bahçede kurulmuş sofralara buyur ediliyordu. Karnını doyuran divanhaneye çıkıp kahvesini öpürdetiyor, bildiği kentli burada. Beyleri süzüyor Ali, tüm Alaşehir beyleri burada dese yeri. Kulzadeler, paşazadeler, hacı himmetler, çifte ağalar, necip ağalar, hasaslar ve daha bilmediği niceleri. Esnaftan Kalaycı ile Hacı Ali Bey, sarıklılardan Satlı Hoca ile Aladağlı Mustafa Efendi, müftü. Gözleri kamaşıyor Ali'nin. Bu kadar kodamanı bir arada görmüşlüğü yoktu. İş alacağı zaman belki tek tek giderdi tümüne ama bir araya gelmelerini mümkün görmezdi hiç. İnsanın bunlarınki kadar geniş işi olduktan sonra bir başkasını nasıl göresi gelir ki? Gelmez. Yine gelmez belki ama Yunan tümünü toparlayıveriyor.